أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Gül Sohbetleri programımızda Peygamberimiz Aleyhisselam'ın akrabaları, amcaları Gülistan'ının 15. bölümüyle hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. Kıymetli dinleyenlerim, hayırlara vesile olması dileğiyle kaldığımız yerden sohbetimize inşallah devam edeceğiz. Resulullah Aleyhisselam'ın amcalarından Ebu Talip amcayı görmüştük, Fatıma yengeyi görmüştük. Bunların çocuklarını görüyorduk, sıra Hazreti Ali'ye gelmiş. Ve onu da iki bölüm halinde görmüştük. Resulullah Aleyhisselam'ın amcaları, yengeleri ve amca çocuklarını özetle anlatmaya çalıştığımız bu programımızda özetle Hazreti Ali ile ilgili malumatı diğerlerinden daha çok vermek durumundayız. Onun hakkında ilim ve insafla bağdaşmayan, oldukça karmaşık anlatım ile zihinler bulandırılıyor bazen. Hazreti Ali Efendimiz ya çok uçuk bir şekilde destan kahramanı gibi sunuluyor, ya sıradan bir insan gibi sunuluyor. Farklı şekillerde, hatta bazı düşüncelere göre Hazreti Ali olmasa İslam olmazdı gibi bir sunumlar da var. Allah-u Teala'nın kimseye ihtiyacı yoktur. Önce onu söyleyelim. Bu kim olursa olsun. Ancak elbette ki İslam tarihinin ilk Müslüman çocuğu olarak Hazreti Ali Efendimiz çok meşhurdur. Onu hepimiz çok severiz. İşte kısa kısa hayatlarını şimdiye kadar vermeye çalıştım. Onun çocukluğu, işte Mekke dönemi, Medine dönemi birçok şeyi gördük. Ancak Hazreti Ali Efendimizle ilgili işte 3. halife olarak göreve geldiğinde çok farklı şeyler yaşadığı için estağfurullah 4. halife olarak göreve geldiğinde çok farklı şeyler yaşadığı için yani Hazreti Ali'yi savunma adına bazı sahabelere saldırı, diğer sahabeleri haklı çıkarma adına Hazreti Ali'ye saldırı gibi yanlışlar var. Kıymetli dinleyenlerim, her ne olursa olsun ben acizane şunu prensip edindim, sizden de istirham ediyorum. Sahabelerin yanlışı yoktur demiyorum. Bunu diyen yok zaten. Her insan gibi onlar da yanlış yaparlar. Ama biz kalkıp da kendi halimize bakmadan asabın yanlışlarla uğraşırsak batarız. Bir faydası da yok zaten. O yüzden onların o güzel yönlerini, faziletlerini anlamaya çalışacağız. Ha bu arada Hazreti Ali'nin işte Hazreti Peygamber dönemi içindeki hadiseleri gördük. Oraya dönmeyeceğim geriye. Ama biraz halifeler dönemi hakkında bu derste biraz malumat vereyim ki niye böyle giriş yaptığımı daha iyi anlayacaksınız. Hazreti Ali radıyallahu anh ilk 3 halife döneminde ne bir idari görevde bulunmuş ve ne de yapılan savaşlar içerisinde yine bir komutanlık görevi almamış Hazreti Ali Efendimiz. O sadece halife sıfatıyla Hazreti Ömer'in Filistin ve Suriye seyahati sırasında onun adına Medine'de vali olarak kalmış, Medine'de ikamet edip dini ilimlerle uğraşmayı diğer görevlere tercih etmiştir. Bu ifade kaynaklarımızda var. Ancak şu yanlışı yapmayacağız. Peygamberimiz Aleyhisselam Tebük seferine çıkarken ki çok zor bir seferdi, yerine Hazreti Ali'yi vekil bırakmıştı. Münafıklar ileri geri konuşturur işte, Peygamber Ali'ye değer vermediği için götürmüyor Tebük'e diye. Hazreti Ali alındı buna ve gelmek istediğini söyledi. Ama Peygamber Aleyhisselam bu uzun sürecek seferin Medine'de boşluk bırakacağı, o boşluğu da ancak Hazreti Ali'nin doldurabileceği noktasında çok güzel açıklamaları var. Şimdi Hazreti Bekir halife oluyor, Hazreti Ömer halife oluyor. Hazreti Ömer'in halifeliği döneminde Suriye, Şam, Filistin, o civarların fetihleri var. Hazreti Ömer uzun bir yola çıkmak durumunda kalıyor. Yerine Hazreti Ali'yi bıraktığını görüyoruz. Yani Hazreti Ali Efendimiz genelde en çok bilinen yönüyle ilim ve irfan ehli bir insan. Ancak işte bazı şeyleri bilmek gerekiyor. Kur'an ve hadis konusunda Hazreti Ali Efendimizin Kur'an ve hadis konusundaki derin ilminden dolayı hem Hazreti Ebu Bekir hem de Hazreti Ömer'in özellikle fıkhi meselelerde fikrine müracaat ettikleri bir müracaat kaynağı olmuştur. Resulullah Aleyhisselam'ın Mekke'den Medine'ye hicret ettiği günün Hazreti Ömer zamanında İslam tarihi için takvim başlangıcı olarak kabul edilmesine dair teklif Hazreti Ali tarafından yapılmış halifeye ve kabul görmüştür. Hazreti Ömer'in bir suikasta ağır şekilde yaralanması üzerine 6 kişilik bir şura heyeti oluşturuyor. Benden sonra halife seçilsin içlerinden biri diye. Bunların içinde Hazreti Ali Efendimiz de var. Ancak işte Hazreti Ali Efendimiz daha sonra bu şuranın toplantıları neticesinde Hazreti Osman üzerinden karar kılınıyor ve bu şekilde yönetim devam ediyor. Şimdi Hazreti Ali ile ilgili bazı kitaplar, ben şu anda çok zorlanıyorum bunları söylerken, Hazreti Ebu Bekir'in, Hazreti Ömer'in, Hazreti Osman'ın onun hakkını yediklerini, hilafeti gasp ettikleri şeklinde yazan, çizen, konuşan çok insan var. Allah onları affetsin diyemeyeceğim. Sahabeye karşı ileri geri konuşanlar için af dilemem ben. Ancak biz bu hataya düşmeyeceğiz. Hazreti Ali'nin Hazreti Ebu Bekir'e, Hazreti Ömer'e, Hazreti Osman'a beyat ettiğini, onlarla beraber çok güzel faaliyetler yaptığını biliyoruz. Hazreti Ömer şehit edildi. Yani ağır yaralandı, sonra vefat etti. Şehit edildi yani. Hazreti Osman hilafete geldi. Çok farklı şeyler yaşandı. Mülayim, yumuşak bir halifeydi. Zaman içerisinde insanlar bozuldukları zaman hatayı kendilerinde görmezler. Yönetimi suçlu çıkarırlar. Bir evde bile mesela bazen babamız evi idare edemiyor, annemiz evi idare edemiyor derler bazen. Yani çocuklar, hane halkı babaya anaya mutlak itaat edip evi beraberce götürmeleri gerekirken yükü babaya ya da anneye bıraktıkları zaman tenkit etme hakları olmaz. Aynı şekilde bir aile sağlıklı bir şekilde yürümesi için eşlerin karşılıklı görevleri var. Anne babanın çocuklarına karşı görevleri var. Çocukların anne babalarına karşı görevleri var. Yani aile küçük bir devlettir aslında. Bu küçük devleti götüremeyenler koca koca devletler hakkında ileri geri konuşmalarını hiç de doğru bulmuyorum. Yani öyle aileler var ki mesela evin erkeği eve geliyor. Bir misafir gibi her şey hazır bekliyor. Hiçbir şeye el atmıyor. Hatta bazen alıyorum böyle soruları. İşte eşler çalışıyorlar. İkisi de emekli olmuş diyelim. Evdeler. Hadi çalışırken belli meşgalleri var ama emekli olduktan sonra bile hane içerisinde bir farklı bir eziyetleri görürüz. Yani eşler birbirlerine eziyet ediyorlar. Bazı yerlerde erkekler hanımlarına eziyet ediyor. Bazı yerlerde hanımlar kocalarına eziyet ediyor. Bazı yerlerde çocuklar anne babaya, bazen de anne baba çocuklara. Bir eziyet var, bir de eziyet gibi görünen var. Yani aile içinde bile herkes kendi hakkını düşünüyor ama görevini düşünen oldukça az. Hakkın tahakkuk etmesi için görevlerin yapılması şarttır. Bunu ben devamlı söylüyorum. Hazreti Osman o ihlasına, takvasına, yumuşak davranışına rağmen ülke sınırları çok genişlediği, millet de zenginlendiği için ve sahabe sayısı da azaldığı için toplumda bazı gevşemeler meydana geldi. Ve bir takım tatsızlıklar olmaya başladı. Böyle durumlarda Hazreti Ali, Hazreti Osman'a devlet gücünü kullanmayı teklif etti. Yani bugün şiddet diyoruz, yeri geldi mi yani? Hazreti Osman ise mülayim, yumuşak boylu bir insan. İnsanları güzellikle, mülayimetle, yumuşaklıkla toparlamak için hayatını ortaya koydu ve şehit edildi. Ortalık iyice karıştı. Böyle zor bir dönemde işte Hazreti Ali hilafet makamına geldi. Hazreti Ali'nin halifeliğine geldiğinde şöyle bir cümle kullansak herhalde doğru olur. İktidar oldu ama muktedir olamadı. İktidar oldu ama muktedir olamadı. Ne demek? Yani hükümete geldi. Ancak Hazreti Osman'ı şehit edenler, Medine'ye bir sürü isyancılar yığılmışlar. Bunları derleyip toparlama, Medine'den çıkarmak için çok uğraştı, olmadı. Güç yetiremedi. Hazreti Ali'den bahsediyoruz. İlim var mı? Var. İhlas var mı? Var. Tecrübe var mı? Fazlasıyla var. Resulullah'ın yönetimini görüyor. Hazreti Ebubekir'in yönetimini görüyor. Hazreti Ömer'in yönetimini, Hazreti Osman'ın yönetimini görüyor. Yani kendisi yeterince malumat sahibi olduğu gibi dört tane de yönetim görüyor Hazreti Ali Efendimiz. Yani iktidara geldiğinde acemi değildi ama toplum bozulmuştu. İşte toplum bozulduğu zaman baştaki lider ne kadar iyi olursa olsun herkes liderden bekliyor. Bir seçim yapıyorlar, birini başkan tayin ediyorlar. Niye burası böyle, niye burası böyle, niye burası böyle? Halk dinine, imanına, vatanına, memleketine sahip çıkmadığı zaman, yapması gerekenleri yapmadığı zaman idare ne kadar iyi olursa olsun yapacak bir şey yok. Mesela şimdi buradan bir örnek vereyim. Hazreti Ali Efendimiz ne bekliyor görün diye anlayın. Hazreti Ali halife olarak iktidara geldi ama keşmeşeşlik ortamında muktedir olmak öyle kolay değildi. Hazreti Ömer'i şehit eden yakalanmış ve hemen kısas edilerek ortamın karışmasına engel olunmuştu. Bu Hazreti Osman döneminde oldu. Ancak burada durum çok farklı. Üçüncü halife Hazreti Osman'ın evi kuşatılmış ve neticede şehit edilmişti. Hazreti Ali'yi bekleyen ilk ve en önemli mesele Hazreti Osman'ın katillerinin cezalandırılmasıydı. Ancak ortada belli bir katil yoktu. Bunlar birkaç kişi değiller. Sayıları binleri bulan bir kalabalık topluluk Osman'ı hepimiz öldürdük diyorlardı. Halifenin şehre tamamen hakim durumda olan asilerle başa çıkamayacağı açıktı. Bu durumda ortalığın yatışmasını beklemek en doğru yoldu. Kaldı ki 4. halife Hazreti Ali bunu yapmaya çalıştı. Bir de herkes ona beyat etmemişti. Yani bugünkü deyimle herkes oy vermemişti. Muhalifler de var o dönemde. Öyle hadiseler yaşandı ki kıymetli dinleyenlerim. Hazreti Ali toplumu toparlamak için çırpınırken Resulullah'ın hanımları sevgili annelerimizden biri olan Ayşe annemiz de ifsad olan, bozulan bu toplumu derleyip toparlamak, ıslah etmek için bir şeyler yapmaya gayret etti. Hacca gitmişlerdi, işte hac dönüşü bunlar öğrenildi. Ayşe annemiz bir kuvvet toplayarak önce Mekke'den sonra gidip Basra'dan kuvvet toplayarak Medine'ye gelip oradaki asilere gereken dersi vermek istedi. Ancak her iki taraftaki asiler, hem Ayşe annemizin yanında yer aldığını söyleyenler, hem Hazreti Ali Efendimizin yanında yer aldığını söyleyenler, bunların içinde ortalığın bozulmasını isteyen çok fesatçı, ikiyüzlü münafıklar vardı. Öyle oldu ki Hazreti Ali Efendimiz öylesine ilim ve irfan ehli olduğu halde, Ayşe annemiz öylesine takva ehli olduğu halde, Ayşe annemiz de Hazreti Ali'yi iki ordu olarak karşı karşıya getirdiler ve meşhur Cemel Vakkası yaşandı. Daha sonra Hazreti Ali, Hazreti Muaviye ile karşı karşıya gelmek durumunda kaldı. Sıffin Savaşı yaşandı. Daha sonra Nehrevan yaşanacak. Yani niye bunları söylüyorum? Hazreti Ali hakkında dedim ya, ya böyle çok uçuk bir destan anlatılır ya da bazen üzerine fazla gidilir. Hazreti Ali gibi biri, her yönden mükemmel bir insan, işte ifade ediyorum, Medine gibi bir yerde, o kadar da sahabe var üstelik, onlara derleyip toparlayamadı. Ve başkenti Küfe'ye taşımak zorunda kaldı. Yani bazen lider çok iyi olabilir, toplum bozuk, lider onlarla baş edemeyebilir. Tersi de oluyor bazen. O yüzden toplum vazifesini yapmadığı zaman lideri de zor durumda bırakır. Bunun en güzel örneği Hazreti Ali Efendimiz'dir. Bu konuda şunları söyleyerek bu kısmı geçeceğim. Çünkü konum Hazreti Ali değil. Ama onun çok şey yaşadığı için bir kısa kısa değinmekte fayda gördüm kıymetli dinleyenlerim. Hazreti Ali Efendimiz hilafet makamında insanları ıslah etmek için çok gayret sarf etti. Üzülerek belirteyim kıymetli dinleyenlerim, dışarıya açılmak, bir şeyler yapmak gayretinde olduğu halde içteki karmaşalığı, kargaşalığı, isyanları bastırmak, insanları derleyip toparlamak için çok didindi ve sonunda da şehit edildi. Hazreti Ali Efendimiz radıyallahu anh. Şimdi biraz da onun kişiliğini, karakterini görelim. Ondan sonra Hazreti Ali'nin başka özellikleri var ama o kadar fazla giremeyeceğiz. Biliyorsunuz kıymetli dinleyenlerim, ilk Müslüman çocuk olarak tarihe geçmiştir. Resulullah Aleyhisselam'ın hem amcasının oğludur, hem damadıdır, hem de İslam tarihinin 4. halifesidir. 4 büyük halifeden biri. Şimdi ben bazı yerlerde bu az sonra söyleyeceğim şeyi söyleyince, ya hocam dediler, biz farklı düşünüyorduk. Ya öyle çıktı filan diye. Üzülmeyin siz de. Şimdi diyeceğim şeye dikkat edin. Bir tarif edeyim Hazreti Ali. Bir düşünün bakalım Hazreti Ali nasıl bir adam? Yani boy boz olarak aklınıza ne geliyor? Kafanızda ne var? Nedir zihin dünyanızda Hazreti Ali ile ilgili? Hemen söyleyeyim. Hazreti Ali radıyallahu anh ortaya yakın kısa boylu. Çok kısa boylu değil, ortaya yakın. Esmer tenli, iri siyah gözlü, sık sakallı, güzel yüzlü bir insan. Hazreti Ali Efendimiz, İslam'ın yayılış ve yaşayış tarihinde Müslümanlar arasındaki ilim, takva, ihlas, samimiyet, fedakarlık, şefkat, kahramanlık ve şecaat gibi yüksek ahlaki ve insani vasıflar bakımından müstesna bir mevkiye sahiptir. Kur'an ve sünneti en iyi bilenlerden biridir. O aynı zamanda tasavvuf dünyası içinde vazgeçilmez bir isimdir. Hazreti Ali Efendimiz, Peygamberimiz Aleyhisselam'dan 586 hadisi şerif rivayet etmiş. Resulullah Aleyhisselam ile çoğu zaman beraber bulunması sebebiyle rivayet ettiği hadisler içinde onun şemail, ibadet ve dualarına dair olanlar çok. Resulullah Aleyhisselam'ı şemail şifa dediğimiz onu tanıtan eserlerin ve müelliflerin başında da Hazreti Ali Efendimiz gelir. Kur'an-ı Kerim konusundaki derin bilgisinden faydalanmak isteyenleri kendisine soru sormaya teşvik eder. Ayetlerin nerede ve ne zaman nazil olduğunu çok iyi bildiğini söyler ve gerçekten bilirdi. Yani Hazreti Ali böyle boş konuşmaları sevmez, boş konuşulanları da dinlemezdi. Öyle bir ortamlarda bulunmazdı. Öyle baktılar boş konuşuyor, öyle mevzuyu açar ki onlara soru sordurur ve çok güzel izahatlar yapardı mübarek. Resulullah Aleyhisselam Hazreti Halid bin Velid'den sonra Hazreti Ali'yi kadı olarak Yemen'e göndermek istediği zaman kendisi ilmi durumunun böyle bir vazifeyi başarıyla yürütmeye eldireşi olmadığını ileri sürmüş. Fakat Peygamberimiz Aleyhisselam elini onun göğsüne koyarak onu teskin etmiş. Allah-u Teala'nın ona doğruyu ilham edeceğini ve hakkı söyleteceğini belirterek tereddütlerini gidermiş. Orada nasıl hükmetmesi gerektiğini öğretmiştir. Hazreti Peygamber döneminde yani sonlara doğru Hazreti Ali Yemen'e gönderiliyor biliyorsunuz. Hatta Veda Haccı'nda Hazreti Ali Yemen'den gelecek peygamberle görüşmeye. Şimdi o kadar ilmi var, kahramanlığı var. Yoku yok mübareğin ama Resulullah böyle bir vazife verince bunu yapamayacağı endişesini taşımış. Kamu hukuku böyle bir şey. Hazreti Ali'nin bu durumu onun bu alanda yetersizliğini değil, kamu hukukunun ehemmiyetini ortaya koyması açısından çok meşhurdur. Hazreti Ali'nin çokça alanda olduğu gibi hukuk bilgisi ve hüküm vermedeki başarısı Hazreti Ömer tarafından da çok çok çok takdir edilmiş. En isabetli hüküm verenimiz Ali idi şeklinde ortaya koymuş Hazreti Ömer Efendimiz. Ya, o yüzden onun bu ilmi yönü sebebiyle ilk üç halife önemli meselelerde diğer sahabelerin olduğu gibi onun da fikrini almayı asla ihmal etmemişler. Netice itibariyle kıymetli dinleyenlerim, Resulullah Aleyhisselam'ın vefatından sonra Hazreti Ali Efendimiz ilk üç halifenin en önde gelen yardımcı ve müşavirleri olarak onların yanında yer almıştı. Dört halife dönemi diye meşhur olan dönemin dördüncü halifesi olarak bir de idare ve siyasi hayattaki başarılarını ortaya koydu. Ama öyle bir dönemde halife olmuştu ki o dönemi çekip çevirmek ancak Hazreti Ali gibi dirayetli birinin işiydi ve bir şekilde bunu başarmaya çalıştı. Biz Hazreti Ali'den çok şey öğreniyoruz. Yani müstakilen bir Hazreti Ali dersi yapılsa herhalde birkaç sene sürecek kadar hakkında malumat var. Ama bunları şöyle bir toparlayıp artık biraz da aile, çoluğa, çocuğa o boyutuna girmek istiyorum. Hazreti Ali Efendimiz bize ısrarla toplumun ıslah edilmesinin ve toplumun devletine, dinine, toplumuna, çevresine sahip çıkması gerektiğinin, halk ile yönetimin ortak bir şekilde işleri yürüttüklerinde başarılı olacaklarının en önemli ve önde gelen örneklerden biridir. Hazreti Ali bu yönüyle gerçekten destansa bir destan mübarek. Evet efendim, Hazreti Ali Efendimizin Hazreti Fatıma ile evliliğini birkaç ders önce biraz değinip geçtik. Çok kısa aile yapısına girdik, çok kısa. Ancak Hazreti Ali ile Hazreti Fatıma arasındaki o güzel uyum, geçim bugün sadece bugün değil, dün olduğu gibi bugün ve yarın da hepimizin örnek almamız gereken bir durum. Güzel bir aile hayatı yaşadı Hazreti Fatıma ile. Ondan çocukları oldu Hazreti Ali Efendimizin. Hazreti Fatıma'dan Hasan Hüseyin meşhurdur zaten. Bir de Muhsin veya Muhassin vardı. Doğunca öldü veya ölü doğdu. Üç de kızı vardı. Hazreti Fatıma ablalarının isimlerini vermişti onlara. Zeynep, Rukiye, Ümmü Kulsum diye. Güzel bir hayatı vardı, muhabbeti vardı. Güzel geçimleri vardı. Buna rağmen bazen ufak tefek problemler yaşanmış. Bunu derslerin birinde söylemiştim. Böyle durumlarda nasıl hareket edileceğini Allah-u Alem burada görürüz. Ya şimdi evde diyelim bir tatsızlık oldu. Yani bir hoşnutsuzluk oldu aile içinde, karı koca arasında. Burada nasıl bir tarz, bir tavır içinde olmamız gerektiğine ilişkin Hazreti Ali bize örnektir. Yani yeter be, bıktım senden, ne biçim kadınsın deyip kapıyı vurarak çıkıp gitmemiş. Böyle bir şey yok. Ama ne oldu bilmiyoruz. Birbirlerine ne dediler onu da bilmiyoruz ama Hazreti Ali'nin biraz gönlü kırılmış. Mescitte bir yere gitmiş. Biraz toza toprağa bulanıp böyle uyurken Aleyhisselam onu buluyor. Kum ya Eba Turab diyor. Kalk ey toprağın babası, toprağa abanmış adam diye. Ebu Turab diye künye kalıyor ona. Bu sahne meşhurdur. Bunu biraz gördük birkaç ders önce. Ancak burada bir kez daha niye tekrarlıyorum? Şimdi aile seminerleri, sohbetleri, kitapları, aile ilişkin yazılanlar, konuşulanlar, anlatılanlar arasında bazen bu örnek verilir ve haddi aşılır. Yani işte her ailede problem olur diyerek Resulullah'ın ailesine bile bazen yersiz, yanlış yorumlar yapılır. Yani Ayşe annemizin Peygamber Aleyhisselam'a bir şey sorması, naz makamında bir duruşları itiraz diye düşünülür. Hayır, öyle bir şey yok. Burada iyi görmek lazım. Yani onların yaşadığı olayları biz kimin gözüyle görüyoruz? Hangi kaynaklar ne kadar hadiseyi olduğu gibi işleyebilmişler? Bir evin içinde ne olduğunu ne kadar bilebiliriz ki? Yani bugün aileler arasında bazı problemler oluyor. Bunları çözmek için fakir beni çok çağırırlar. Böyle çok bu işlerle ilgileniyorum. İşte dinliyorsun iki tarafı da. Şimdi siz düşünün kendinizi. Birisi sizin aranızı bulmak istiyor. Her şeyi anlatabilir misiniz? Her şey anlatılmaz ki. Dolayısıyla problemi çözmeye çalışan da zor durumda kalır. Çözemeyebilir yani. O yüzden işte Hazreti Ali ile Hazreti Fatıma atışmışlardı. Hazreti Ali küsmüştü, evden çıkmıştı gibi laf söylemeyeceğiz. Niçin? Nikah kıyarken mesela nikahlarda dualardan birisi de budur. Yani ya Rabbi işte Hazreti Peygamber'le Hazreti Hatice'ye aşkını ver bunlara. Hazreti Ali ile Hazreti Fatıma aşkını ver bunlara diye dua ederiz. Çok duymuşsunuzdur. Hazreti Ali ile Hazreti Fatma'nın bu aile muhabbeti, karşılıklı sevgileri, aşkı olmasaydı nikahta böyle dua eder miydik yani? O yüzden yani zaman zaman problem olur derken birbirimizi kırma anlamında olmayacak bu. Kimsenin kimseyi kırmaya hakkı yoktur. Allah bunun hesabını soracak. Ne yapalım edelim kıymetli dinleyenlerim? Eğer erkeksek beyler size söylüyorum. Eşinizi, çocuğunuzu kırmayın. Yumuşak davranın, güzel konuşun, anlayışlı olun. Hanımsak, hanımlara söylüyorum. Eşinizi sayın, saygı duyun, muhabbet gösterin, itaat edin. Çocuksa dinleyen, yani ya da anne babası hayattaysa, anneye babaya karşı hürmetli olun. Anne baba isek dinleyenler, çocuklarımızı sevelim. Ama bazı şeyler evde olur belki ama bunları haddinden fazla büyütüp kendi evimizi cehenneme çevirmeyelim. Ben bunu söylerim. Şimdi tabii böyle söyleyince bazılarınız belki diyorsun ki tabii hoca rahat konuşuyor buradan ama ben neler çekiyorum falan diye düşünüyorsunuzdur belki. Kimin neler çektiğini sadece Allah bilir. O yüzden sahabe hayatında, aile hayatında özellikle Hazreti Ali ile Hazreti Fatıma arasındaki muhabbeti çok derin boyutuyla görüyoruz. Biliyorsunuz Resulullah Aleyhisselam'ın vefatından 6 ay sonra Hazreti Fatıma da vefat edecek. Hazreti Ali Hazreti Fatıma'dan sonra çokça evlilik yapacak. Ben bu evliliklerinden 10 tane isim aldım. Belki size ne kadar lazım bilmiyorum ama en azından bir adlarını bilin bakalım. Tabii birincisi Hazreti Fatıma radıyallahu anha, Umame binti Ebu Las, Ummul Benin binti Haram, Leyla binti Mes'ud, Havle binti Cafer, Esma binti Umeys, Ummu Habib binti Rebi'a, Ummu Said binti Urve, Muhayyet binti bir Memnun'un babasını bulamadık. Bir de isimleri verilmeyen Ummul Veletler var. Böyle sayıp geçtim. Şimdi desem ki Hazreti Ali'nin kaç çocuğu vardı desem, tabii herkesin aklına Hazreti Hasan'la Hazreti Hüseyin gelecek. Hazreti Fatıma'dan doğrudur. Muhsin ya da Muhassin daha önce söyledim işte, bebekken öldü. Yani 3 erkek 3 kız 6 çocuğu var. Bazı kitaplarda Hazreti Ali'nin 2 kız 3 erkek olduğu da ifade edilir. Ancak bundan sonra Hazreti Ali Efendimiz evlenecek. Hazreti Fatıma'dan sonra evlenecek ve çokça çocuklara dünyaya gelecek Hazreti Ali Efendimiz'in. Bu çocuklara baktığımız zaman, ki bunu ben biraz sizi merakta bırakayım, sonuna bırakayım ama burada başka bir şey daha söyleyeyim. Bu çocuklar arasında Hazreti Hasan ile Hazreti Hüseyin çok meşhurdur. Onlar hakkında biraz konuşacağım zamanım yettikçe. Kızlar içinde de Hazreti Zeynep-ül Kubra meşhurdur. Şimdi bu çocuklar arasında bir de Hazreti Ali Efendimiz'in Hazreti Hasan'dan, Hazreti Hüseyin'den, diğerlerinden torunları var. Mesela Hazreti Hasan'ın 17 erkek, 5 kız, 22 çocuğu olmuş. Çeşitli evlilikleri. Hazreti Hüseyin'in 10 erkek, 4 kız, 14 çocuğu olmuş. Hazreti Ümmü Kulsum'un 1 erkek, 2 kız, 3 çocuğu olmuş. Hazreti Ümmü Kulsum'un bunları böyle görüyoruz. Hazreti Zeynep'in 6 erkek, 2 kız, 8 çocuğu olmuş. E şimdi bu durumda şöyle bir soru akla geliyor mu? Hazreti Ali'nin toplamda çocuklarının sayısı 41. Evet, 41. Ben şimdi torunlarını böyle saydım. Ancak buna devam ediyorum rivayetlerde. Yani Hazreti Ali'nin Hazreti Fatıma'dan 6 çocuğu olmakla birlikte Hazreti Fatıma'nın vefatından sonra evlendiği hanımlarından ve Ummul Veled olan cariyelerden çokça çocukları olmuştu. Bazı farklı rivayetleri alalım ve 19'u erkek, 22'si kız, 41 çocuğu olduğunu bir kez daha söyleyelim Hazreti Ali Efendimiz'in. Bunların da çocukları var. Yani çokça torunları olduğunu görüyoruz. Evet, zamanımız hızla geçiyor. Bu çocuklar arasında çok meşhur olmaları sebebiyle Hazreti Hasan Hüseyin kardeşler hakkında bir kısa malumat vereyim. Biliyorsunuz kıymetli dinleyenlerim, Resulullah Aleyhisselam bu torunları için Hasan ile Hüseyin cennet gençlerinin efendileri, yani seyitleridir buyurmuştur. Seyitleri. Evet, Hazreti Ali'nin çok çocuğu olduğunu az önce isimlerle beraber ifade ettik. Her çocuğun ayrı bir hayat hikayesi olmakla birlikte bazıları çok kısa anlatılırken bazılarının ise çokça ayrıntıları var. Yine bu çocuklar arasında öyleleri de var ki onların hayat hikayeleri herkesin istifade edebileceği ders ve ibretlerle doludur. Biz bunlar arasında en önde gelenlerinden olmaları ve hepsini kuşatıcı mahiyette olması sebebiyle sadece Hazreti Hasan ile Hazreti Hüseyin kardeşlerden kısa örnek verelim. Hazreti Hasan, Hazreti Hüseyin kardeşlerden. Hazreti Hasan radıyallahu anh hitabeti, fesahatı, belagatı ve beyan gücünü dedesinden ve babasından almış. Kaynaklarımızın zikrettiğine göre Hazreti Ali ile oğlu Hazreti Hasan arasında çok böyle güzel bir ibretli konuşma var. Daha doğrusu Hazreti Ali Efendimiz soruyor, Hazreti Hasan cevap veriyor. Ben şimdi böyle farklı kaynaklardan bir araya getirdim. Bazen böyle takım yapraklarında olur, bazı bir yerlerde yazar. Bazıları size tanıdık gelecek bunların. Ben onları bir araya getirdim. Dedim burayı özetlemeyeceğim. Çok güzel cevaplar var. Şahane sorular var. Ben burada notlarımı almıştım. Şöyle notlarımı açayım. Size buradan inşallah bunları aktarmaya çalışayım. Karşılıklı konuşma şeklinde gelen bu soru cevapların hepsini bir araya getirdim. Bir kez daha söylüyorum. Ve şöyle bir diyalog oluştuğunu görüyorum. Ey Hasan, ey sevgili oğlum, sana bazı sorular soracağım. Buyur ey babam, bildiklerime cevap verir, bilmediklerimi öğrenirim. Mübarek, ilk giriş bu. Yani Hazreti Ali Efendimiz sorular soracağını söylüyor, cevaplar çıkıyor, sor bakalım demiyor. Bildiklerime cevap veririm, bilmediklerimi öğrenirim. En güzel şey nedir? Soru bu. En güzel şey nedir? Verdiği cevap, kötülüğü iyilikle def etmektir. Hazreti Hasan, kötülüğü iyilikle def etmektir. Şeref nedir? İyilik yapmak, affedici olmaktır. Şeref, iyilik yapmak, affedici olmaktır. Unutmayın kıymeti dinleyenlerim. Böyle sosyal kavramlar yaşanan ortamlara göre manaları değişir. Yani mesela bir insanın karnı açsa, sorsak şimdi başka birine, şu anda senin için en önemli mesele nedir? Şu kardeşimi doyurmaktır. Değil mi? Bunu diyeceğiz. Ya da böyle çok acıktık, susadık, su içmektir diyeceğiz. O yüzden öyle anlayalım. Muruet nedir? Muruet. Muruvvet değil, muruet. İffet sahibi olmak ve lehte olacak şeyleri ıslah etmek kişinin kemale ermesidir diyor. Muruet. İffet sahibi olmak ve lehte olacak şeyleri ıslah etmek kişinin kemale ermesidir diyor. Rezillik nedir? Rezillik. Değersiz bir şeye odaklanmak ve ondan vazgeçmemek. Şahane cevap. Rezillik, değersiz bir şeye odaklanmak ve ondan vazgeçmemek. Peki alçaklık nedir? Alçaklık, kişinin nefsine göre hareket etmesi, sürekli böyle birilerinin emrinde olması. Sürekli. Peki cimrilik nedir? Zenginken de, fakirken de sakınmak. Vermemek bir şeyi. Cömertlik ne o zaman? Cömertlik, zenginken de, fakirken de infak edebilmek. Bir başka manada peki cimrilik ne? Bir başka manada cimrilik, elindekini şeref, harcadığını zayi mal gibi görmek. Bu da başka manada cimrilik, görüyor musunuz? Kardeşlik nedir? Kardeşlik, sıkıntı zamanında da, rahat zamanda da vefakar olmaktır. Birbirine karşı mükemmel bir cevap, kardeşlik. Korkaklık nedir? Korkaklık, dostun üzerine gitmek, düşmandan yüz çevirmektir. Ganimet nedir? Takvaya rağbet etmek, dünyaya karşı zahit olmak ganimet. Allah Allah, biliyor musunuz? Yani normalde ganimet savaştan elde ettiğimiz şeydir. Bu daha başka bir şey söyleyeyim mübarek. Takva sahibi, ondan bir ganimet yoktur diye mübarek. Hilim nedir? Hilim, yumuşaklık yani. Kin ve nefreti yutmak ve nefse hakim olmaktır. Hilim, yumuşaklık. Zenginlik nedir? Az da olsa Allah Teala'nın kendi aklına takdir ettiğine razı olmaktır. Zira gerçek zenginlik nefsin zenginliğidir diyor Hazreti Hasan Efendimiz. Peki fakirlik nedir? Nefsin her şeye karşı açgözlü olması. Bakın fakirliğe bir de nasıl mana veriyor görüyor musun? Bak yokluk demiyor. Açgözlü olmak da fakirlik alameti. Zillet nedir? Zillet. Olaylar karşısında tedirgin olmaktır. Cüret nedir? Akranlara uyum sağlamak. Külfet nedir? Gereksiz söz söylemek. Asalet nedir? zarar da olsa vermek, suçu affetmek asalet. Akıl nedir? Kalbin korunmasını istediği şeyi muhafaza etmek. Kalbin korunmasını istenen şeyi muhafaza etmek. Ahmaklık ne peki? Ahmaklık, adil idareciye karşı çıkmak ve ona karşı kötü söz söylemek. Bakın siyasi mana. Ahmaklık. Övgü nedir? Güzeli yapmak, çirkini terk etmek. Övgü budur. Basiret nedir? Tahammül gücü yüksek olmak, yöneticilere karşı uyumlu olmak ve insanlara karşı suizandan kaçınmak. Şeref nedir? Kardeşlerle uyum içinde olmak ve komşuluğu muhafaza etmek. Sefeh nedir? Sefeh, rezil işleri yapmak, yoldan çıkmışlarla arkadaşlık yapmak. Sefeh, Kur'an'da sefih diye geçer bu. Sefeh, sefih kişi, yani böyle beyinsiz deriz biz, beyinsiz. Gaflet nedir? Gaflet, mescidi salih toplumu yani terk edip ifsat edici kişilere tabi olmak. Gaflet. Yani namazı, niyazları bırakıyorsun, öbürlerine tabi oluyorsun. Bu gaflettir diyor. Hazreti Ali radıyallahu anh verilen bu kısa ve öz cevaplardan çok memnun oluyor ve şöyle diyor. Ey oğlum, güzel cevaplar verdin. Ben de Resulullah aleyhisselam'a işittim. Şöyle diyordu. Ben de sana onu ileteyim. Buyur ey babam, ilet diyor. Resulullah diyor şöyle buyurdu Hazreti Ali Efendimiz. Cehaletten daha büyük fakirlik olmaz. Akıldan daha iyi mal olmaz. Kendini beğenmekten daha kötü teklik olmaz. İstişareden daha sağlam destek olmaz. Tedbir gibi akıl olmaz. Güzel ahlak gibi asalet olmaz. Eli tutmak gibi vera olmaz. Tefekkür gibi ibadet olmaz. Haya gibi iman olmaz. İmanın başı sabırdır. Sözün afeti yalan olmasıdır. İlmin afeti unutulmasıdır. Hilmin afeti sefehtir. İbadetin afeti ara vermektir. Zaruretin afeti gösteriş yapıp caka satmaktır. Cesaretin afeti haddi aşmaktır. Cömertliğin afeti başa kakmaktır. Güzelliğin afeti kendini beğenmektir. Sevginin afeti övünmektir. Çok mükemmel değil mi kıymetli dinleyenlerim? Hazreti Ali Efendimiz bunu Hazreti Hasan'la söylüyor, Resulullah'tan rivayetle. Daha sonra Hazreti Ali radıyallahu anh şöyle diyor. Oğlum Hasan, asla hiç kimseyi küçük görme. Eğer o senden yaşça daha büyükse onu baban gibi say. Eğer eşitse yaş olarak kardeşin gibi say. Eğer yaşça küçükse onu oğlun gibi say. Buyurun, evrensel mesaj. Hazreti Ali'nin sözü bu. Hazreti Hasan'la ilgili bir rivayet daha paylaşalım. Çevresiyle oldukça duyarlı olan Hazreti Hasan yine bir defasında Medine bahçelerinden birinde bir köleyi çörek yerken görüyor kıymetli dinleyenlerim. Kölenin yanına gidiyor. Bakıyor ki kölenin elinde bir çörek var. Bir dilim kendi yiyor, bir dilim yandaki köpeğe veriyor. Bir dilim kendi yiyor, bir dilim köpeğe veriyor. Merak edip konuşuyor. Belli ki çok acıkmışsın. Buna rağmen çöreği köpek ile paylaşıyorsun. Bu köpek senin mi? Soruyor köleye. Hayır, benim değil. Çörek yerken yanıma geldi. Peki başkasının köpeği için sen aç kalacaksın. Bunu niye yapıyorsun ki? Köle diyor ki, ben yerken bana aç ve muhtaç halde bakan bir köpeğe bir şey vermemekten haya ederim. Ya köle bu köle. Ben yerken bana aç ve muhtaç halde bakan bir köpeğe bir şey vermemekten haya ederim. Kölenin bu sözünden çok etkilenen Hazreti Hasan duygulu bir şekilde ricada bulunuyor. Ben gelinceye kadar burada bekler misin? Neden? Bekle beni. Nedenini o zaman öğrenirsin. Peki sen kimsin ey efendi? Allah'ın kuluyum. Ya sen kimsin? Ben de Allah'ın kuluyum. Böyle diye Hazreti Hasan hemen gidiyor. o kölenin sahibini buluyor. O köleyi satın alıyor. O oturduğu bahçenin kenarında oturuyor ya, o bahçeyi de satın alıyor. Bunları belgelerle tanzim ediyor. Bugün tapu falan diyoruz ya işte, hürriyet belgesi vesaire. Bunları alıyor. Efendim geliyor kölenin yanına. Diyor ki ben bu bahçeyi satın aldım. Seni de sahibinden satın aldım. İşte belgeler de bunlar. Veriyor ona. Ben şimdi seni hürriyetine kavuşturuyor. Bu bahçeyi de sana hediye ediyorum. Köle ne diyor? Resulullah Aleyhisselam'ın torunu Hazreti Hasan Efendimiz gibi davrandın. Ey Allah'ın kulu. Bilmiyor onun Hazreti Hasan olduğunu. Resulullah'ın torunu Hazreti Hasan gibi davranan, ey Allah'ın kulu. Ben de Resulullah'ı çok sevdiğin gibi onun ehli beytini de çok severim. Madem ki sen o güzel sünnete göre hareket ettin, ben de öyle hareket ediyorum. Yani sen beni kimin için azat ettiysen, ben de bu bahçeyi onun için hibe ediyorum. Sen gözü de gönlü de zengin bir efendisin ey Allah'ın güzel kulu. Evet, sen gözü de gönlü de zengin bir efendisin ey Allah'ın kulu. Görüyor musunuz? Yani az önce Hazreti Ali Efendimiz'in yönetimde çektiği sıkıntıları söylerken ifade ettim. Bir köle bu, sıradan bir köle. Adını da bilmiyoruz. Ama böyle merhametli, inançlı biri. Yani oturup bir şey yerken bir çörek yiyor. Yanına köpek geliyor, ona da yediriyor. Belki kendi karnı doymayacak. Sonra bunlar yaşanıyor. Koca bahçe kendisine hediye ediliyor. O da o bahçeyi Allah için infak ediyor. Yani gözü tok olmak mükemmel bir şeydir ama herhalde biz bunu sadece yazıyoruz, okuyoruz, anlatıyoruz, dinliyoruz galiba. Gözü tok olamıyoruz. Rabbimden gözü tok olmayı diliyorum. Hazreti Hasan'ın, Hazreti Hüseyin'in menkıbeleri çoktur. Ama biz ayrılan süre burada dolduğu için inşallah ilk örneği de önümüzdeki hafta sizlerle paylaşmak üzere burada noktayı koyuyor. Hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmet ve muhabbetle selamlıyorum efendim.